Psikolojik Güç Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demirtürk Doğan.
Ben Pınar Kayatürk.
Bugün yeme bozukluklarını konuşuyoruz. Normalde ben bazı bölümleri önceden çalışıp geliyorum ama bugün hiç çalışmadım. Son derece cahilce sorular soracağım. Cahilce dediğim şöyle, hani bazı konular vardır, toplumda da genellikle böyledir. Bir konu hakkında bir şeyler biliriz ama bildiğimiz şeylerin doğru olup olmadığını bilmeyiz. Özellikle çalışmadım ki böyle sorular sorayım, toplumun aklındaki şeylere de yanıt arayalım istedim. Öncelikle direkt sorarak başlıyorum Pınar, yeme bozukluğu nedir?
Evet, güzel oldu aslında bu şekilde önceden hazırlık yapıp gelmemen. Çünkü dediğin gibi herkesin kafasındaki soruları dillendirmiş olacaksın. Bir şekilde daha samimi olacak diye düşünüyorum ben de.
Kesinlikle.
Yeme bozukluğu insanın yemekle olan ilişkisinin bir şekilde bozuk olması anlamına geliyor. Yemek yeme biçiminin, yemek yeme düzeninin bozuk olması, bedeniyle ilgili bir takım sorunlarının olması ve aslında detay incelendiğinde de bir takım gerçek dışı düşüncelere sahip olması anlamına geliyor. Yemekle ilgili düşünceleri açısından.
Peki bunun çeşitleri var mı diye soracağım ama sanıyorum ki var benim, çünkü bildiğim iki tane var. Bulimia ve binge eating.
Evet, aslında aynı şey gibi düşünebiliriz bulimia.
O zaman bildiğim bir tane var benim.
Şimdi aslında hani temelde iki tane en popüler ve en bilinen yeme bozukluğu türü var. Anoreksiya nevroza ve bulimia nevroza şeklinde. Binge eating ise, yani tıkınırcasına yeme dediğimiz şey ise, bulimia nevrozanın bir semptomu, bir göstergesi diyebiliriz.
Ben nasıl biliyordum biliyor musun? Ben bulimiayı anoreksiya ile aynı şey zannediyordum.
Yok, ikisi farklı şeyler.
Hemen şimdi düzeltiyoruz cahilliğimiz burada.
Estağfurullah. Bunları öğrenmek için iyi bir fırsat oldu.
Kesinlikle, kesinlikle.
Senin sayende de diğer merak eden, ilgili olan insanlara da ulaştırmış oluyoruz. Anoreksiya nevroza dediğimiz, insanın beden algısıyla ilgili bir bakış açısı yanlışlığının olması ya da düşünce hatasının olması diyebiliriz. Yani çok zayıf olsa bile yine de zayıf görmemesi kendini. Hatta işte şuram işte çıktı, buram çıktı, işte çok kiloluyum, çok şişmanım gibi. Hani gerçekten bir tane görsel vardır, dolaşır ara ara internette. Böyle zayıf incecik bir kız aynada kendisine bakar ve kendini şişman olarak görür. Tam anlamıyla böyle bir düşünce bozukluğunun olması anlamına geliyor anoreksiya nevroza. Çok zayıf ve zayıflamak için yemeği kısma, kendine böyle çok katı diyetler uygulama şeklinde bir rutin benimser. Ama buna rağmen yine de kendini çok kilolu görür. Bulimia nevrozada ise yine belki de bu diyetlerle başlar ama o diyetler neticesinde bedeninde bir takım dengesizlikler, düzensizlikler yaratacağı için, çünkü bilinçsiz bir şekilde ve kendini çok kısıtlayarak yaptığı diyetler olabilir bunlar. Kendini çok kısıtladığı için, bedende bir takım eksiklikler oluştuğu için bedenin böyle tıkınırcasına yemeye saldırması, gözü dönmüş bir şekilde yemeye saldırması bulimia nevrozanın binge eating dediğimiz kısmını oluşturuyor.
Peki başka çeşitleri var mı?
Temelde bu iki çeşit üzerinden gidelim ve bunları anlamaya çalışalım istersen. Çünkü en kritik olanlar bunlar esasında. Şimdi bulimia nevrozada ne oluyor bu binge eating'den sonra? Genelde bunu yapan kişi bu yaptığı şeyden dolayı büyük bir pişmanlık duyuyor. Çünkü zaten hani diyet yapmak için kendini sıkıyordu ya, katı diyetlerle bedenini inceltmeye çalışıyordu ya, bunu devam ettiremediği için, yemeye saldırdığı için kendini çok suçlu hissediyor ve çok büyük paniğe kapılıyor kilo alacağı için, bedeninin kötü görüneceği için ve bu sefer gidip kendini kusturmaya kalkıyor ya da çeşitli ilaçlar kullanıyor. Ne bileyim işte idrar söktürücü ilaçlar olabilir ya da ishal yapıcı ilaçlar olabilir. Laksatifler dediğimiz ilaçlardan kullanarak o yediklerinden hızlıca kurtulmaya çalışıyor. Ya da çok fazla spor yapıyor. İşte koşuyor, yürüyor, antrenman yapıyor, bilmem ne, kardiyo. Bir şekilde o yediği her neyse onu yakmaya çalışıyor. Şimdi bu şekilde baktığımızda aslında hepimizde bir parça bulimiya var diyebilir miyiz acaba?
Yani aslında diyebiliriz gibi geliyor. Yani çok belki ileri seviyede değil ama etrafımda bu anlattığın özelliklere sahip insanlar tanıyorum.
Evet. Yani bir şekilde hayatı boyunca hep diyet
Evet.
halinde olan, böyle sosyal ortamlarda ya da çok üzgün olduğu zamanlarda duygusal yemeğe kendini vurarak o diyeti bozan, sonrasında bundan dolayı pişmanlık duyan, 2-3 gün detoks yapan, olmadı işte spor yapan, olmadı ne bileyim işte ödem attırıcı kürler deneyen insanlar çok fazla var.
Peki bunun tanısını nasıl koyuyoruz? Hani dedik ya hepimizde biraz var diye. Bunun hastalık olma seviyesi nedir?
Hastalık olma seviyesinde işte ciddi olarak düşünce bozukluklarıyla birlikte seyrediyorlar. Mesela anoreksiyada dediğim gibi kişi çok zayıf olmasına rağmen aynaya baktığında kendini kilolu görüyor. Ve asla tatmin olmuyor gördüğü imajdan. Bunun yanı sıra kendine olan saygısı düşük oluyor, özgüveni düşük oluyor. Bedeniyle ilgili ya da dış görünüşüyle ilgili yapılan yorumlardan çok fazla etkileniyor. Zaten ergenlik çağında başlıyor genel olarak yeme bozuklukları ve ergenlik çağı da aslında kişinin hem kendini hem de bedenini daha iyi tanıdığı bir geçiş aşaması. Bu noktada belki etraftan çok fazla negatif eleştiri aldıysa bedenle ilgili ya da medyada çok fazla bilgiye maruz kaldıysa işte zayıflık eşittir güzellik, işte değer görmek istiyorsan, güzel bulunmak istiyorsan mutlaka zayıf olmalısın gibi yönlendirmelerle karşılaştıysa bu bir düşünce bozukluğu haline geliyor kendisinde. Çünkü böyle bir eşleştirme yapamayız. Gerçekçi bir şey değil zayıflık eşittir güzellik diye. Herkesin aslında kendine özgü bir bedeni var, bir yapısı var ve bir değer aralığı var yani kilo anlamında işte yağ, kas vesaire kitleleri anlamında belli değerler var. Bunların altında kalmak aslında sağlıksızlık anlamına geliyor. Ve bu sağlıksız durumu güzellikle eşleştirmek patolojik bir durum. O yüzden belki de en ayırıcı noktası bu olabilir. Sağlıksızlığı güzellikle eşleştirmek ve hiçbir zaman zihninde yeterince güzel, yeterince sevilmeye layık, değerli olarak görmemesi kendi kendini.
Sen bu arada ergenlikte başlayabilir dedin de söylediğin şeyler aslında ben şu an 39 yaşındayım. Şu anda da yaşıyorum. Yani kilo alsam işte sen kilo mu aldın? Kilo versen kilo vermişsin çok güzel olmuşsun. Bu da demek oluyor ki benim beynime giden mesaj ben kilo aldığım zaman çirkin oluyorum. Yani
Evet.
toplum bunu her yaşta yapıyor aslında.
Aynen maalesef işte öyle de bir problem var. Hani bütün bunlar bir şekilde başlıyor. Başlama sebepleri neler? En bariz örneği belki toplumun yönlendirmesi ya da medyanın yönlendirmesi. Zayıflığı, kilo kaybetmeyi güzellikle özdeşleştirerek insanlara geri bildirim vermesi. Başka bir sebebi de altta yatan problem de kişinin aile ilişkileri olabilir. Aile ilişkileri içerisinde özellikle anne kız ilişkileri dikkat çekiyor anoreksiyada. Anne kız ilişkileri açısından çok baskıcı, çok kontrolcü bir annenin olması ve çocuğun bedenini kontrol etmek için sadece bulabildiği tek şey bedeni olduğu için kontrol edebileceği, bedenini kontrol etmek için böyle aşırı bir yöntem seçmesi olabiliyor anoreksiya
Çocuğu
mellitus
aşağılayıcı
hastalığında.
yorumlarda bulunması gibi sanıyorum yanlış anlamadıysam.
Yani şey de olabilir hani çocuğun dış görünüşüyle çok ilgili bir anne de olabilir bu. Ama sadece dış görünüşü değil bunun yanı sıra notları, arkadaşları, nasıl yaşadığı her şeyi çok kontrol eden bir anne olabilir. Hani böyle çok küçüklükten itibaren çocuğun üstüne düşen ebeveynler vardır ya işte ne yedi, kaçta uyudu, ne bileyim. Üstünü giydi mi, ne giydi filan. Çok hani hayatının içerisinde olan anne figürü ergenlik çağında bir şekilde çocuk tarafından geriye itilmeye çalışılıyor. İtilemiyorsa, eğer orada ciddi çatışmalar söz konusu oluyorsa ya da çocuğun bunu yapabilecek gücü yoksa, yani ergenlik çağında doğal olarak beklediğimiz, görmek istediğimiz o asi tutumları gerçekleştiremiyorsa ebeveynlere karşı, tabii ki makul oranda ne oluyor? Bedenine yöneliyor, bedenini kontrol etmeye çalışıyor.
Kesinlikle. Yalnız bu anneler ne yapsalar yaranamıyorlar. Çok ilgili davransalar da sonunda çocuğun psikolojisi bozuluyor. İlgisiz davransalar da bozuluyor.
İşte o ilgi mi? Yani ne yedin, ne kadar yedin, üstünü giydin mi, ne giydin, dersini yaptın mı, nasıl yaptın, arkadaşınla ne oldu, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Hani bu ilgi mi yoksa kontrol etmeye çalışmak
Tabii tabii
mı?
kesinlikle arasında fark var.
O yüzden ilgi başka bir şey, kontrol etmek başka bir şey ve eğer ebeveynler bu ikisinin arasında ayırt edemiyorlarsa bir danışmanlık alabilirler, bir aile terapistiyle görüşebilirler, bir ebeveyn danışmanlığı alabilirler. Bir de tabii hep kızlardan bahsettik. Neden? Çünkü kızlarda çok daha yaygın oluyor
Tam
bu
onu
soru.
soracaktım. Cinsiyete bağlı mı diyecektim. Sen lafa girdin. Devam et istersen.
Evet, erkeklere oranla 1'e 10 oranında kızlarda daha yaygın oluyor yeme
Çok fark
bozuklukları.
varmış. Bu kadar fark olacağını düşünmemiştim. Tahmin ettim aslında kadınlarda daha fazla olduğunu, ama bu kadar fark olduğunu düşünmemiştim.
Evet, maalesef çünkü işte zaten kadınlarla ilgili işte güzellik, zayıflık, beden algısı, özgüven düşüklüğü, öz saygı düşüklüğü, kültürel olarak da hani bu açıdan dezavantajlı maalesef kadınlar. Bir taraftan da işte bu güzellik normları açısından da dezavantajlı oldukları için belki de biraz daha az kontrol ediyor ebeveynler erkek çocuklarını. O da olabilir. Hani erkek çocukların üzerinde bu kadar baskı olmadığı için kızlar bir şekilde o baskıyı yönlendirebilecekleri tek nokta kendi bedenleri oluyor.
Genel olarak toplumun da zaten erkeklerden çok fit olma gibi bir beklentisi yok. Özellikle Türkiye'yi düşündüğümüzde işte göbek bölgesindeki fazlalığa mesela balkon denir. Böyle bir güzelleme yapılır hatta. Ama kadınlarda ufacık bir fazlalık olduğu zaman ona mutlaka dikkat çekilir. Orada yani toplum bir araya geldiyse o konu mutlaka kiloya gelir bir noktada.
Evet, evet doğru söylüyorsun.
Ve
O yüzden de.
işin ilginci, herkes bundan şikayet ederken herkes birbirine bunu yapmaya devam ediyor.
Aynen. Aynı toksik ortamı devam
Kesin,
ettiriyor.
kesinlikle. Yani sana yapılmasından hoşlanmıyorsan bir şey, sen de başkasına yapmayarak bir adım atabilirsin mesela. Fena fikir değil.
Ama işte güç mücadelesi, ego savaşları dolayısıyla.
Özellikle birisi mesela kilo verdiyse ve şey olduysa, biraz daha fit görünüyorsa, artık etrafındaki herkese herkesin kilosuyla ilgili yorum yapma hakkına sahip ve herkese akıl verme hakkına sahip olduğunu düşünmeye başlıyor. Çünkü o bir kilo verdi ya, orada bir şey, yeterlilik elde etti. Sanki böyle bir okuldan mezun oldu, diplomasını aldı ve artık onun eğitimini vermeye başlayabilir gibi düşünmeye başlıyor.
Tabii. Şey bilir kişi haline
Ha,
geldi.
aynen. Halbuki ne kadar yanlış. Hani birinin psikolojiyle ilgili atıp tutmasıyla, birinin işte kilo vermeyle ilgili kulaktan dolma bilgilerini aktarması oldukça yanlış. Nasıl bir psikolojiyle
Tabii.
ilgili problem yaşadığımızda, bir psikoloğa gitmemiz gerekiyorsa, kilomuzla ilgili bir problem yaşadığımızda da diyetisyene gitmemiz gerekiyor. Psikolojik background varsa, arka planı varsa da yine psikolojik destek almamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Tabii. Yani zaten o yüzden anoreksiya ile başlayan şey bulimiyaya dönüyor. Hani yanlış bir diyet uyguluyor. Hani bu şok diyetler var ya, bir haftada 3 kilo diyetleri bilmem ne. Hani bunlarla başlıyor belki ya da arkadaşının verdiği tavsiyeye
Ya da
uyuyor.
arkadaşının verdiği ilacı kullanmaya başlıyor.
Aynen öyle. Sonra bedenindeki bozukluklar, metabolizma bozuklukları onu tıkınırcasına yemeğe sevk edebiliyor. Çünkü bozuldu artık metabolizma. Ve tıkınırcasına yemeden sonra da işte bulimiya, bir şekilde kendini kusturma ya da o aldığı şeyi vermeye çalışma durumu karşımıza çıkıyor. Tabii ki tıkınırcasına yemenin ardından gelen kusmalar maalesef özellikle boğaz, işte yemek borusu, ağız içi, dişler bu tarafta da çok ciddi hasarlara sebep oluyor. anoreksiyanın verdiği hasar yine benzer bir şekilde kaslarda erimeler, toparlanamamacasına erimeler olabiliyor bazen çok ciddi durumlarda. Yine metabolizma bozuklukları, yine dişler, dişlerle ilgili ciddi problemler ve kişilerin hastaneye yatarak tedavi görmeleri gerekiyor böyle durumlarda. Hatta dediğim gibi hani ciddi düşünce bozuklukları da işin içine girdiği için psikiyatri gözetiminde, psikiyatrik ilaçlar eşliğinde, psikoterapi, dahiliye uzmanı, diyetisyenler böyle bütüncül bir yaklaşımla tedavi edilmeleri gerekiyor.
Peki hastaneye yatma noktasına gelmeden nasıl oluyor tedavi? Direkt diyetisyene mi gitmek gerekiyor önce yoksa psikoloğa mı gitmek gerekiyor?
Hastane yatma noktasına gelmeden önce fark ediliyorsa aslında bu işi bütüncül olarak ele alan bir kliniğe gidilebilir. Mesela psikiyatristin olduğu, diyetisyenin olduğu, psikoloğun olduğu bir kliniğe gidilebilir. Çünkü anoreksiya hakikaten tedavi edilmesi güç bir hastalık. Çünkü anoreksiya hastaları tedavi konusunda işbirliği yapma noktasında son derece güçlük çıkaran insanlar. Çünkü korkuları var. Hani tedaviye başlamak demek onun için çirkin olmak demek belki de. Hani ciddi bir çarpıtma olduğu için beden algısı ile ilgili. O yüzden hani onun sevdiği, onun güvendiği bir insanla birlikte mutlaka aileyi de işin içine katarak bir klinik ortamında bütüncül yaklaşım yapan bir klinik ortamında değerlendirmek gerekiyor ve tedaviye devam edebilmesi için onun kontrol algısını elinden almadan ilerlemek gerekiyor. Çünkü zaten hani hayatı son derece kısıtlandığı için sadece bedenine yönelmiş, bedenini kontrol ediyor. Şimdi böyle bir klinikte birdenbire bütün ekip onun üzerine geldiğinde de kontrolü elden bırakıyormuş hissi oluşabilir ve kaçabilir. Bir daha da ulaşılamayabilir öyle bir hastaya.
Peki tedavisi ne kadar sürüyor?
Bu duruma göre değişir yani yeme bozukluğunun ciddiyetine göre değişir. Kişinin ne kadar iyi işbirliği yapıp yapmadığına göre değişir. Beden hasar gördüğüne göre değişir. Ailenin ne kadar bilinçli olduğuna göre değişir. Mesela hani sadece hastayla değil aileyle de çalışılması gerekiyor. Çünkü genelde zaten ailede olan problemlerin semptom taşıyıcısı oluyor çocuklar. Hani baktığınızda bir anoreksiya nevrozisi olan bireyin ailesinde de ciddi problemler olabiliyor. Hem anne babası arasında çift ilişkisi problemleri hem de genel olarak aile yapısı, aile dinamikleriyle ilgili problemler olabiliyor. Tabii ki bunun daha uç boyutlarında belki aile içi cinsel tacizler ya da çocuğun ya da gencin kendi öyküsünde cinsel tacizler, tecavüzler olabiliyor. İşte ailenin bunlardan haberi var mıydı, yok muydu, vardı da gözümü yumdular, yoktu da o an mı öğrenecekler? Yani bütün bunlar işin içine giriyor ve tedavinin seyrini, gidişatını, sürecini belirliyor.
Peki bir de şeyi sormak istiyorum. Bu bulimia hastaları genellikle genç kızlar olduğunu varsayarak söyleyeceğim. Bunu genellikle gizli gizli yaparlar. Herkesin ortasında yapmazlar ya da herkesin bilmesini istemezler. Ama bir şekilde ailemizden bir bireyin ya da bir arkadaşımızın buna sahip olduğunu fark ettik. Ve o noktada ne yapmamız gerekiyor? Bizim nasıl bir aksiyon almamız gerekiyor?
İşte o noktada eğer aileden biri ise aile olarak bir yardım aramak gerekiyor. Bir aile danışmanı ve akabinde o bulimiyası olan kişiyle onu tedaviye yönlendirmek, aile danışmanının önerileriyle, yaklaşımıyla, yönlendirmesiyle ve sonrasında da bir klinikte bütüncül hizmet veren, bakış açısıyla çalışan bir klinikte o kişinin tedavi olmasını sağlamak gerekiyor.
Peki Pınar, bunu bir hastalık olarak kabul ediyoruz sanırım ama bu hastalık tek başına birdenbire ortaya çıkmıyor. Bazen arkasında da psikolojik sebepler olabiliyor dedik. Bu psikolojik sebeplerin de böyle teşhisi var mı?
Genelde bulimia nevrozu açısından şunu düşünebiliriz. Acaba arka planda borderline bir kişilik yapılanması var mı?
Tam olarak
Borderline.
sorduğum buydu.
Evet, borderline kişilik yapılanması dediğimiz Duygularını çok derin ve yoğun yaşayan, dürtüsel tepkiler veren, özellikle öfkeyle ilgili dürtüsel tepkiler verebilen, ilişkilerinde genel olarak sınır problemleri yaşayan, yani işte bazen hayır demekte zorlanan, bazen hayatını diğer insanlara aşırı bir biçimde açan bir yapı olduğunu düşünebiliriz mesela. Yine borderline kişilik yapılanmasında özellikle kişinin içinde hissettiği boşluk duygusu yine bulimia nervoza ile bağlantılandırılabilir. Çünkü genelde bulimiklerle de konuştuğumuzda o tıkınırcasına yeme anlarının hemen öncesinde içlerinde derin bir boşluk hissi olduğundan bahsederler. Bu boşluk hissini kapatmak için o yemeğe saldırma ya da baş etmekte zorlandıkları herhangi bir duyguyla baş etmek için yemekten yardım alma gibi bir altyapı olduğunu düşünebiliriz. Diğer taraftan yine dürtüsellik dedik, borderline kişilik yapılanmasında dürtü kontrolünde zorlanma olduğu için canı istediği o yemeğe saldırma ve durdurmakta zorlama, kendini durdurmakta zorlanma şeklinde bağlantılandırma yapabiliriz.
Şey gibi değil mi? Öfkesini kontrol edemiyor gibi aslında yeme güdüsünü de kontrol edemiyor.
Kesinlikle. Başlamasını kontrol edemiyor, durdurmasını kontrol edemiyor, sonrasında kusmamak için kendini kontrol edemiyor mesela. Hani o pişmanlığı yaşadığında panik hissiyle bir şekilde gidip kendini kusturtuyor tamamen dürtüsel bir biçimde diye düşünebiliriz. Diğer taraftan anoreksiya içinde dediğim gibi arka planda travmalar olabilir, özellikle cinsel travmalar olabilir. Bunun yanı sıra belki kişilik yapılanması olarak obsesif kompulsif kişilik yapılanmasıyla bağdaştırılabilir. Çünkü hani çok takıntılıdırlar ne yedikleri, ne kadar yedikleri konusunda, saatler konusunda mesela. Anoreksiyaların şeyleri vardır, güvenli yiyecekleri vardır mesela. Hani yağ içermeyen, karbonhidrat içermeyen, böyle belli başlı 5-6 tane yiyecek belirlemişlerdir. Onların dışına çıkmazlar.
Sen şu an TikTok'taki pek çok kişiyi anlatıyorsun.
Eyvah
Ve bunu insanlara doğru bir şeymiş gibi anlatıyorlar.
eyvah. İşte o aslında çok büyük bir gösterge. Güvenli yiyecekler belirlemek ve onların dışına kesinlikle çıkmamak. Ve onların da miktarları vardır mesela. 3 tane zeytin, bir tane işte haşlanmış yumurtanın yarısı, yarım salatalık filan gibi. Ve işte günde bir kere yerler bunu. Hani bir öğün yaparlar. Ondan sonra bunu gitgide azaltabilirler. Mesela 3 zeytin 2 zeytine düşebilir filan. Ve bu hastalığın başlangıcında genelde aileyle birlikte yemek yemek yerine kendi odalarında kendi başlarına yemek yemeyi ya da bir şekilde onlarla denk gelmemeyi son derece zekice hani kendileri kurgulayarak ama sanki hiç kurgulanmamış da öyle gelişmiş gibi göstererek aa işte ben zaten yemiştim, aa ben dışarıda yedim geldim, ben aç değilim şimdi birazdan yiyeceğim filan diye aileyle birlikte yemek yememeyi zekice planlayarak sonrasında kendileri yediklerinde de çok az miktarlarda ve belirli yiyeceklerden yiyerek bu durumu kontrol etmeye çalışırlar.
Peki Pınar, Brian Johnson ismini hiç duydun mu?
Ha yok, duymadım.
Bu adam birkaç yıl önce Blueprint diye bir şirket kurdu. Adamın amacı insan yaşlanmasını durdurmak, hatta insan yaşlanmasını geriye çekmek. Bunun için kendini de bir deney aracı olarak kullanıyor. Kendi üzerinde deniyor bazı şeyleri. Şu an 45 yaşında ama vücut yaşı, daha doğrusu organlarının yaşı 40 şu anda ve bunu daha da aşağı çekmeye çalışıyor. Bir dönem vücut yağ oranını %3'e kadar düşürmüş. Şu an %5 civarında sanırım. İnanılmaz bir efor sarf ediyor. Günlük aldığı kalori miktarı çok spesifik. 1977 yanlış hatırlamıyorsam. O kadar spesifik. Ama bu bir şirket. Şey değil. Hani adamın kişisel bir yeme bozukluğu var diyemezsin. Bunu şey yapmış, bunu herkese kabul ettirmiş diyeyim. Sence burada bir yeme bozukluğu var mı ya da psikolojik bir bozukluk var mı?
Yani yaşlanmamakla ilgili neden bu kadar takıntılı bir insan? Ben onu sorgularım. Yani yaşlanmamak için yapılması gereken bir dizi uygulama olabilir, diyet de bunlardan bir tanesi olabilir. Ama bir insan neden bu kadar takıntılı olsun? Yine bir düşünce bozukluğu, çarpıtması ararım ben bunun arkasında. Diğer taraftan hani bazı hastalıklar ya da bazı risk durumlarında belli diyetlerin uygulanması gerekiyor hakikaten ve bu kadar sıkı diyetler de olabilir bunlar. Ama bunun da doktor kontrolünde bir işte bütüncül sağlık ekibi tarafından yönlendirilerek yapılması gerekiyor. Bu şirkette kimler çalışıyor, ne gibi uygulamalar yapılıyor bilmiyorum ama sadece amaç yaşlanmayı geciktirmekse belki diğer taraftan yanlış bir şeyler de oluyor. Yani bir şeyleri de bozuyorlar belki de, bilmiyorum.
Ama bu kadar takıntılı bir adamın her şeyi kontrol ettiğini ve orada bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü adam gerçekten çok takıntılı.
Bilemiyorum. Yani yaptığı işten ziyade ben şeyi düşünürüm yani. Neden bu kadar yaşlanmayla alıp veremediği var? Yani neticede tamam hani 100 yıl yaşayalım, 150 yıl yaşayalım, ölmeyecek miyiz sonuçta? Onu
Yani evet,
sorgularım
orası öyle ama genel olarak bir insanlığın vardır ya böyle hiç ölmemek, ölümsüz olmak gibi bir arzusu.
ben.
Onda biraz daha fazla zannediyorum.
Olabilir. İşte onu sorgularım. Orada sıkıntılı bir takım düşünce kalıpları ararım. Yani bir de ben şunu düşünürüm kişisel olarak. 150 yıl işte 1977 kilo kalorilik diyetle yaşamak mı? Ne bileyim 70 yıl falan böyle arada pasta yiyerek de yaşamak mı?
Yani bilmiyorum, tabii kişisel olarak ben de pasta yiyerek yaşamayı tercih ederim ama bazı insanların şeydir böyle hani yemekle çok arası yoktur. Yemeğin o lezzetinden çok keyif almazlar, yaşamak için yerler. Adam zaten böyleyse onun için çok zor bir şey olmayabilir aslında.
Doğru, evet, kişisel farklılıklar da devreye girebilir. O
Kesinlikle.
böyle bir yaşam tarzı tercih etmiş olabilir.
Bu arada adam dışarıdan baktığında hiç sağlıklı görünmüyor. Yüzü bembeyaz, böyle sanki kanı çekilmiş gibi. Ama değerleri sağlıklıymış. Enteresan yani şey. Takip edilmesi gereken bir adam. Sonu nereye varacak ben merak ediyorum açıkçası.
Yani işte genel geçer güzellik algımıza uymuyor diye sağlıklı olan bir insanı da hani aa sen çok hasta görünüyorsun ye biraz ye.
Evet, bir de o var ama hep şey olur ya böyle yanaklar kırmızı kırmızı olduğu zaman o sağlıklıdır gibi bir algımız vardır bizim.
Evet. Yani bizim algılarımızda çok şey değil aslında.
Evet, doğru.
Gerçekçi değil, bilimsel
Kesinlikle.
değil. Sadece öyle göründüğü için öyle yorumluyoruz.
Evet, kesinlikle. Ve sonra bu algılarımızı başkalarına empoze etmeye çalıştıkça da başkalarının dengelerini, ayarlarını bozuyoruz aslında.
Aynen öyle.
Biraz da kendimize dönüp bakalım diye bitirelim mi bölümümüzü o zaman?
Aynen, kesinlikle hepimizin yemekle ilgili az buçuk bir sıkıntısı, problemi olabilir. Özellikle bu duygusal yeme konusunda. Hani depresifim, mutlu olmak için biraz yiyeyim ya da çok moralim bozuk, 3 gün hiçbir şey yemiyorum, 4. gün yemeğe saldırıyorum. Ya da o yemeğe saldırdıktan sonra 2 gün aşırı bir şekilde detoks yapmaya çalışıyorum gibi durumları hepimizin olabilir. Çok yaygın diye düşünüyorum. O yüzden bunlarla ilgili biraz daha dikkatli olmak, farkındalığı arttırmaya çalışmak ve gerekiyorsa da bir uzman desteğine başvurmak en güzel şey olacaktır. Uzun vadede daha ciddi sorunlarla karşılaşmamak açısından. Hem fiziksel sağlık problemlerinden bahsediyorum, hem de psikolojik problemlerden bahsediyorum daha ciddi şeyler derken.
O zaman yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşürüz. Bizi TikTok hesabımızdan ve Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.